Ayrım 14.
Bir daha düşündü. Omuzlarını kaldırdı. Vazgeçti. Bilmiyorum. Ona sevgi gösteriyor musun? Başını çok hafifçe iki yana salladı. Artık göstermiyorum, dedi. Ama bazı durumlarda zor olu... Anlayışlı mısın? Destekleyici misin? Dürüst cevap mı vereceğim? Biraz daha düşündü. Pek sayılmaz. Açık mısın? Diyemem. Suratı ısınmıştı. Değilim. Her soruyu düşünüyordu. Acaba cevap vermek cesaret mi istiyor, yoksa doğruyu söylemeye onu umutsuzluğu mu zorluyor diye merak ettim. Evet misin? Eğlendirici, ilginç, aydınlatıcı, hevesli, ilham verici misin? İlk defa olarak doğrulup oturdu. Bana baktı. Bazen. Yo, çok seyrek. Hemen hemen hiç. Uzun bir sessizlik. Değilim. Romantik misin? Düşünceli misin? Onun hatırını alacak küçük güzel şeyler yapıyor musun? Hayır. İyi yemek pişirir misin? Evde derli toplu musun? Hayır. Güvenilir biri misin? İyi sorun çözer misin? Onun stresini rahatlatıyor musun? Pek sayılmaz. Becerikli bir iş adamı mısın? Hayır. Onun arkadaşı mısın? Bunu en uzun süre düşündü. Hayır değilim, dedi sonunda. Onunla ilk kere çıktığında bütün bu kusurların olsaydı ikinci kere seninle çıkar mıydı dersin? Hayır. O halde niçin seni şimdiye kadar terk etmedi, dedim. Niçin kaldı? Başını kaldırıp acıyla bana baktı. Benimle evli olduğu için mi? Herhalde. İkimiz de sessizlik. Olup biteni düşünüyorduk. Değişmen mümkün mü sence, diye sordum. Bütün bu hayırları evet'e çevirebilir misin? Cevaplarının bezginliğiyle yüzüme baktı. Elbette mümkün, dedi. Eskiden onun en iyi arkadaşıydım. Durakladı. Eskiden ne olduğunu hatırlamaya çalıştı. Bu şeyleri, bu nitelikleri yeniden edinsen sana bir zararı dokunur mu, diye sordum. Onları uygulamak seni herhangi bir bakımdan küçültür mü? Hayır. Bir denemekle ne kaybedersin? Hiçbir şey, sanırım. Kazanacağın bir şey olabilir mi sence? Kazanacağım çok şey var, dedi sonunda. Sanki bu fikir onun için bir yenilikti. Sanırım beni yeniden sevebilir. Severse ikimiz de mutlu oluruz. Yine eskiyi hatırladı. Her anımız bir harikaydı, romantikti. Fikirleri araştırır, yeni yeni içgörüler bulurduk. Her zaman heyecanlıydık. Zamanımız olsa yine öyle olurduk. Durakladı. Sonra en doğru sözlerini söyledi. Aslında ona biraz daha fazla yardım edebilirim. Mesele onun her şeyi yapmasına çok alışmış olmam. Ona bırakmak daha kolay geliyor. Ama ben yardım etsem, üstüme düşeni yapsam sanırım kendi öz saygımı da geri kazanabilirim. Ayağa kalktı. Aynaya baktı. Başını iki yana salladı. Odayı arşınlamaya koyuldu. Geçirdiği değişim müthişti. Gerçekten bu kadar çabuk mu anlıyor diye düşündüm. Benim aklıma niye gelmedi diye sordu. Bana yan gözle baktı. Şey, aslında yine benim aklıma geldi herhalde. Tedbirli bir sesle, bu duruma düşmen yıllar sürdü, dedim. Geri tırmanman kaç yıl sürecek? Bu soru onu şaşırttı. Hiç, dedi. Ben değiştim. Bunu uygulamak için sabırsızlanıyorum. O kadar çabuk mu? Sorunu bir kere anlayınca değişmek zaman almaz, dedi. Yüzü heyecanla parlıyordu. Biri eline çıngıraklı yılan tutuştursa, onu elinden fırlatıp atman hiç uzun sürmez. Öyle değil mi? Bu seferki yılanı ben benim diye mi tutacağım? Yo, sağ ol. Çoğu insan öyle yapar. Pencerenin yanındaki sandalyeye oturdu. Bana baktı. Ben çoğu insan değilim, dedi. İki gündür burada yatıyordum. Eski Leslie ile eski ben birlikte bir başka mutlu geleceğe kaydı. Bizi burada bu sefil boyutta bıraktı. Artık konuşamıyoruz bile, diye düşünüyordum. Onun suçu olduğundan o kadar emindim ki bir çıkış yolu göremiyordum. İşlerin düzelmesi için onun değişmesi gerekiyordu çünkü. Ama şimdi benim suçumsa ben kendim değiştirebilirim. Değişir de bir ay boyunca değişmiş kalırsam, mutsuzluğumuz da hala sürerse işte o zaman onu değiştirmekten söz etmeye başlarız. Yine kalkıp dolaşmaya koyuldu. Harika bir ruh hekimiydim. Biliyor musun, birkaç sorun var, dedi. Niçin sen nereden geldinse benim de oradan bu odaya girmem gerekti? Niye o soruları burada yatarken kendime sormadım aylar önce? Niye sormadın, dedim. Bilmiyorum. Ona duyduğum gücenikliğe öyle gömülmüştüm, tüm sorunlar arasında öyle boğulmuştum ki sanki sorunları çözmeye uğraşırken kendisi yaratıyordu. Ben de kendime acıyor, onun eskiden sevdiğim kadından ne kadar farklı olduğunu düşünüyordum. Yatağa oturdu. Bir an yüzünü ellerine gömdü. Sen buraya geldiğinde ne düşünüyordun biliyor musun? Umutsuz bir adamın son hareketi ne olur? Balkona yürüdü. Dışarıdaki manzaraya sanki yağmurlu değilmiş de güneşliymiş gibi baktı. Cevabı değişmek. Ben kendi kafamı değiştirmezsem o zaman onu kaybetmeyi hak ederim. Ama şimdi gerçeği gördükten sonra onu nasıl mutlu edebileceğimi biliyorum. O mutlu olunca da... Sustu. Bana baktı. Sırıttı. Doğrusu dünyada bilemezsin. Senin değiştiğine niçin inansın diye sordum. Evden ilgisizce çıkıp sonra eski sevgi dolu koca olarak dönmek pek sık rastlanan bir olay değildir. Bunu bir düşündü. Bir an için yine hüzünlenmişti. Hakkın var dedi. Onun inanması için hiçbir neden yok. Farkına varması günler sürebilir, belki de aylar. Hatta belki hiç anlayamaz. Beni bir daha görmek istemeyebilir. Biraz daha düşündü. Bana döndü. Aslında benim değişmem bana kalmış. Onun farkına varıp varmaması, bu konuda neler hissedeceği de ona kalmış. Eğer seni dinlemezse neler olduğunu ona nasıl söyleyeceksin? Dedim. Bilmiyorum dedi yavaşça. Bir yolunu bulmak zorundayım. Belki sesimin tonundan anlar. Telefona yürüdü. Bir numara çevirdi. Sanki ben şimdiden kaybolmuştum. Yaptığı işe kendini o kadar kaptırmıştı. Kaybetmesine ramak kalan gelecekle doluydu içi. Merhaba sevgilim dedi. Kapatmak istersen anlayış gösteririm ama yeni bir şey öğrendim. Bilmek senin de hoşuna gider diye düşündüm. Dinledi. Zihni 100 mil uzaktaki karısına bakan gözler haline geldi. Hayır, ben senin haklı olduğunu söylemek için aradım dedi. Sorun benim. Ben yanıldım. Ben bencil davrandım. Ben sana haksızlık ettim. Ne kadar özür dilesem yetmez. Değişmesi gereken benim ve değiştim bile. Biraz daha dinledi. Tatlım, seni tüm kalbimle seviyorum. Bunca zaman benimle kalabilmek için nelere katlandığını anladıktan sonra eskisinden daha bile çok seviyorum. Yemin ederim ki bu yaptığına pişman olmamanı sağlayacağım. Yine dinledi. Yüzünde ufacık bir gülümseme belirdi. Teşekkür ederim. O halde acaba zaman bulup eski kocanla bir gezmeye çıkar mısın? Onu bir daha hiç görmemeye başlamadan önce. 17. O konuşurken ben odadan çıktım. Balkona, kendi Leslie'min yanına geldim. Onu yavaşça öptüm. Birbirimize sarıldık. Kendimiz olduğumuz için sevinç duyduk. Birlikte kalacaklar mı diye sordum. İnsan bu kadar çok değişikliği bu kadar hızlı yapabilir mi? Umarım dedi Leslie. Ona inanıyorum. Çünkü kendini savunmadı, değişmeyi istiyordu. Ben hep sanırdım ki ruh arkadaşlarının sevgisi koşulsuz bir sevgidir. Hiçbir şey onları ayıramaz. Koşulsuz mu? Diye sordu. Ben hiç nedensiz, zalim ve nefret dolu davransam, seni paspas gibi çiğnesem, beni sonsuza kadar sever miydin? Seni dövüp serseme çevirsem, çekip gitsem, günlerce dönmesem, sokakta gördüğüm her adamla yatsam, son kuruşumuzla kumar oynasam, eve sarhoş dönsem, beni yine de sever miydin? Böyle ifade edince sevgim sarsılırdı dedim. İçimden bize ne kadar tehdit yönelirse o kadar az severiz diye düşündüm. Çok ilginç. Birisini koşulsuz sevmek onun kim olduğuna ve ne yaptığına aldırmamak demek. Koşulsuz sevgi kayıtsızlıkla bir oluyor. Başıyla evet dedi. Bence de öyle. O zaman beni koşullu sev lütfen dedim. Beni olabileceğim en iyi insan olduğun zaman sev. Düşüncesiz ve sıkıcı olduğun zaman soğu benden. Güldü. Öyle yaparım. Sen de öyle yap lütfen. Odaya bir kere daha göz attık. Öteki Richard'ın hala telefonda olduğunu görüp gülümsedik. Leslie, bu sefer yolculuğu sen başlatmaya çalışsana dedi. Evimize dönmeden önce bunu öğrenmen gerekir bence. Yüzüne baktım. O berraklık anında görünmeyen deniz uçağımızın levyesine uzandım. Onu elimin altında düşünmeye çalıştım. İleri ittim. Hiçbir şey olmadı. Ne otel titredi, ne dağlar, ne ağaçlar. Çevremizdeki dünya hiç sarsılmadı. Ah Richie, dedi Leslie. Oysa çok kolay. Odaklan yalnızca. Bir daha denememe vakit kalmadan o tanıdık uğultuyu duydum. Evren o zaman değişikliğine yönelerek bulanıklaştı. Leslie levyeyi itmişti bile. Bir daha deneyeyim dedim. Peki tatlım, ben geri çekerim. Unutma, işin hilesi odaklanmak. O anda havaya yükseldik. Deniz altımızda belirdi. Leslie levyeyi geri çekerken motor tepme yaptı. Emre uymaya çalıştı. Geç kaldı. Martin yükseldi. Sonra suya tekrar indi. Zor bir iniş olacağını biliyordum ama beklemediğim şey çarpma oldu. Pilot kabininde bomba patlamış gibi sert. Canavar bir güç güvenlik kemerimi sicim koparır gibi kopardı. Beni ön camdan fırlattı. Yüzü koyun ve hızla sulara uçtum. Soğuk soluğa yüze çıktığımda deniz kuşu 20 metre uzaktaydı. Kuyruğunu havaya dikmiş buharlar çıkarıyor, sıcak motoru sulara gömülüyordu. Hayır diye düşündüm. Hayır, hayır. Uçağın ardından daldım. Güzel beyaz grovlimiz su altında bulanıklaşıyordu. Pilot kabini sular altında kalırken oraya ulaşmaya çalıştım. Kulaklarımda bir basınç, çevremde parçalanan uçağın iniltisi, üst kapaktan geriye kalanı kopardım. Leslie'nin kemerini açtım. Hareketsiz bedenini kucakladım. Hiç karşı koymuyordu. Beyaz bluzu çevresinde yavaşlatılmış film temposunda dalgalanmaktaydı. Altın saçları serbest kalmıştı. Onu kavrayıp yukarı yükseldim. Yüzey ancak belli oluyordu. Çok yukarımızdaydı. Öldü o. Hayır, hayır, hayır. Ben de ölsem şimdi, ciğerlerim patlasa, boğulsam. Bir yalandı. Beni yukarıya doğru iten, öldüğünden emin değilsin, denemen gerek. Öldü. Denemen gerek. Binde bir şans. Yüzeye vardığımda tam anlamıyla tükenmiştim. Geçti tatlım diye soludum. Kurtulacağız. Kıçtan takma çift motorlu bir balıkçı teknesi neredeyse üzerimizden geçiyordu. Koca bordası son hızla önümüzden kaydı. Bizi köpüklere boğdu. Bir adam beline bağladığı ipe asılmış durumda hızla o köpüklerin içine gömüldü. Suda 10 saniye ancak kalmıştı ki birden haykırdı. İkisini de buldum. Çekin. Ben hayalet değildim. Bu seferki bir düş de değildi. Yanağıma değen şey gerçek bir taştı. Buz gibi ve sert. Karşımdaki bir sahneyi seyretmek üzere olayın dışında durup bakıyor değildim. Sahne bendim. Seyreden kimse de yoktu. Onun mezarı üzerinde yatıyordum. Yaban çiçekleriyle dolu yamaçta. Hıçkıra hıçkıra da ağlıyordum. Altımda soğuk çimenler vardı. Yanağımı dayadığım taşta tek kelime. Leslie. Sonbahar rüzgarı. Ben hissetmiyordum. Yuvamdaydım. Kendi zamanımdaydım. Buna da aldırmıyordum. Kazadan bu yana geçen 3 ay boyunca tümüyle yapayalnız kalmış olmama rağmen hala gözlerim kamaşmış durumda yaşamaktaydım. Sanki 30 metrelik sahne perdesi tüm ağırlığıyla üzerime çökmüş, beni boğuyor, bana dolaşıyor, beni korkunç bir kayıp ve yeis duygusu içinde tuzağa düşürüyordu. İnsanın karısının ölmesi ne büyük cesaret gerektiriyor, bunu hiç bilememiştim. Koca ölünce de öyle. Ardından kendimizi öldürmemek için gereken cesareti düşünmemiştim. Benim sahip olduğum cesaretten çok daha fazlasını gerektiriyordu bu iş. Leslie'ye vermiş olduğum tüm sözleri yerine getirmek gerekiyordu bunun için. Planlarımızı ne kadar çok kere kurmuştuk. Birlikte ölmek, ne olursa olsun birlikte ölmek. Ama eğer öyle olmazsa diye uyarmıştı beni. Ben önce ölürsem sen kalmalısın. Söz ver. Hayır, sen ölürsen artık benim yaşamamın bir amacı kalmaz. Seninle birlikte olmak isterim. Leslie, sen söz vermedikçe ben nasıl yaşamaya devam edeceğime söz verebilirim. Adalet değil bu. Söz verirsen bu iş belki bir nedenle böyle olmuştur diyerek vereceğim. Ama sen vermedikçe ben de vermem. Bir nedenle mi? Ne gibi bir neden olabilir? Kuramsal bir şey ama belki sen ve ben bu olayı aşacak bir yol bulabiliriz. Eğer sevgi ölümü alt edecek bir motivasyon değilse nedir ben bilmiyorum. Belki de ölümün sonumuz olduğu ile ilgili bize tüm öğretilenlere rağmen yine birlikte olmanın yolunu öğreniriz. Belki yalnızca farklı bir bakış açısıdır, bir hipnozdur. Biz de kendimizi o hipnozdan kurtarabiliriz. Bunu yazmak ne büyük bir armağan olurdu. Bana gülmüştü o zaman. Küçük sevgilim, bu tür konularda kafanın çalışma biçimini çok seviyorum demişti. Ama sen de benim sözümün doğru olduğunu kanıtlıyorsun öyle değil mi? Sen yalnız ölüm kitaplarını okuyan kişi olmakla kalmıyorsun. Yazar olan da sensin. Demek ki bunu yapmanın bir yolu varsa, hipnozdan çıkmak mümkünse, ben ölünce senin sağ kalmanın bir amacı var. Öğrenebilir, bunu yazabilirsin. Ama sen öldükten sonra benim sağ kalmamın hiçbir amacı olamaz. Sensiz yazmam. Söz ver o halde. beni dinle derdim ona. Ölüm kitaplarının birinden bir parça okurdum ona. Salonumuzda tek başıma durmuş, sevgili Robert'ım için yas tutarken beklenmedik bir anda raftan bir kitap düştü. Yerimden fırladım. Çok korkmuştum. Onu yerden alırken sayfaları açıldı. Parmağım bir cümleye değdi. Seninle birlikteydim. Altı da onun kalemiyle çizilmişti. Çok güzel derdi Leslie. Karım çok kuşkucu tip olduğundan bu konudaki tartışmalarımızı biraz hafife alma eğilimindeydi. Bundan kuşku duyuyor musun diye sorardım ona. Kuşku duyuyor musun Leslie? Richard bak, sana söylüyorum. Eğer sen ölürsen insanlar ne der derdim o zaman. Biz dört bir yanda koşturup aynı şeyi söylüyoruz. Aynı şeyi yazıyoruz hatta. Mekan zaman içindeki hayatın üstesinden gelinmesi gerekli zorluğu, sevginin gücünü kullanarak felaketi sevince çevirmektir deyip duruyoruz. Sonra da benim ölümümden bir dakika sonra sen Winchester'ı kapıp kendini vuruyorsun ha? Bence öyle bir zamanda insanların ne diyeceği umurunda olmasa Leslie Maria. Böylece konuşur konuşur hep başladığımız noktaya dönerdik. İkimiz de diğeri olmadan yaşanacak bir hayatı düşünmeye dayanamazdık. Ama sonunda her ikimiz de bezmiş ve tükenmiş, intihar etmeyeceğimize söz vermiştik. Şimdi her kelimesine pişmandım. Birlikte ölmezsek ilk ölenin ben olacağımı için için hep biliyordum. O zaman diğer dünyadan bu dünyaya çitin üzerinden sıçrayabileceğimi de biliyordum. Dikenli teli aşan bir geyik gibi. Onunla birlikte olabilmek için ama bu dünyadan ötekini... Çimenlerin üzerine yatmış, başımı o donmuş saten gibi taşa dayamıştım. Ölüm konusunda bildiklerim kitap raflarına zor sığardı. Leslie ise bu konuda bildiklerini el çantasına sokabilir, yanında da cüzdanıyla bloknotuna yer kalırdı. Ne budalalık etmiştim söz vermekle. Pekala Leslie, intihar yok. Ama onun ölümü beni her zamankinden dikkatsiz yapmıştı. Gece karanlıklarında adanın dar ve kıvrımlı yollarında eski Torrance sedan arabayı spor araba hızıyla sürerken güvenlik kemerimi bile bağlamıyor, onu hatırlıyordum. Parayı su gibi harcıyordum. 100 bin dolara bir Honda Starflash, 700 beygir gücü, 1200 librelik uçak gövdesinde, 100 bin dolara hafta sonu uçuşları, yerel spor severlere köpek dövüşleri. İntihar yok demiştim. Ama karıma kazanmak için uçmayacağım diye söz vermemiştim. Kendimi çekip mezarın üzerinden kalktım. Ağır adımlarla eve doğru yürüdüm. Eskiden güneşin grubu gökte alev renklerindeyken Leslie akşam ışığının sevgili çiçeklerine ne yaptığını bana gösteren bir sevinç bulutu gibi dolaşırdı. Şimdi ise her taraf griydi. Pay bize kendi zamanımıza dönmenin yolunu bulabileceğimizi söylemişti. Yuvaya dönmenin bir deniz kazası olacağını, birimizin öleceğini neden söylememişti? Günlerce ölüm kitaplarımı okudum, yenilerini satın aldım. Ne çok insan çarpmıştı aynı duvara. Ama ancak o yandan bu yana olunca geçilebilirdi o duvar. Leslie benimle birlikteyse bakıyor, dinliyorsa bile hiç belli etmiyordu. Raflardan kitaplar düşmüyor, duvarlar resimler çarpılmıyordu. Gece yastığımda uyku tulumumu taraçaya çıkarıp gökyüzünün altında uyuyordum. Yatağımızda onsuz yatmaya dayanamazdım. Uyku, bir zamanlar benim okulum, konferans salonum, diğer dünya serüvenleri yerim, kaybolmuştu artık. Gölgelerin sessiz filmlerden kliplerin arasında yok olup gitmişti. Onu bir an görmek, onun yanına ulaşmaya çalışmak. Sonra tek başıma uyanıyor, kendimi umutsuzluk içinde buluyordum. Allah kahretsin, o da okuyup öğrenmeliydi. Zihnimde o desenin içinde garip uçuşlar yapıyor, ne kadar acı verirse versin bunu sürdürüyor, ipucu aramak için cesedi yoklayan hafiyeler gibi davranıyordum. Bir yerlerde bir yanıt olmak zorundaydı, yoksa ölürdüm. İster söz vermiş olayım, ister olmayayım. Gece her zamankinden parlaktı, yıldızlar dönüp dolanıyordu. Leclerc'le Fransa'daki o gece kadar parlak bir gece. Bilin ki yanı başınızda sevginin gerçeği duruyor ve öğrendiğiniz her şeyle dünyanızı her an değiştirme gücünüz var. Karanlık görünümden korkmayın ve cesaretinizi kaybetmeyin. Kötülük kılığına girenden, ölüm demek olan boş pelerinden çekinmeyin. Kendi dünyanız da diğerleri gibi bir serap, sevgide bir oluşunuz gerçeğin ta kendisi. Seraplar gerçeği değiştiremez, unutmayın. Nasıl görünüyor olursa olsun. Nereye gitseniz birliktesiniz. En çok sevdiğinizin yanında güvendesiniz. Tüm perspektifin odak noktasında. Kendi gerçeğinizi yaratıyor değilsiniz. Kendi görüntülerinizi yaratıyorsunuz. Sen onun gücüne ihtiyaç duyuyorsun. O senin kanatlarına ihtiyaç duyuyor. Birlikte uçuyorsunuz. Kolay Richie. Yalnızca odaklan. Yumruğumu öfkeyle taraçanın tabanına indirdim. At Erah'ın ateşli ruhu bana yardım etmek üzere serbest kaldı. Kaza olduysa vız gelir diye düşündüm. İnanmıyordum uçağın düştüğüne. Hiç de düşmedik. Ne gördüğüm, ne duyduğum, neye dokunduğum, neyin tadını aldığım vız gelir. Hayatın kendisi dışında hiçbir kanıta aldırmıyorum. Kimse ölmedi, kimse gömülmedi. Kimse yalnız kalmadı. Ben her zaman onunla birlikteyim. Şimdi de onunla birlikte olacağım. O da benimle birlikte olacak ve bizi hiçbir şey engelleyemeyecek. Leslie'nin çığlığını duydum. Richie, doğru. Kaza diye bir şey yoktu. Bir tek benim kafamda vardı. Bu yalanı gerçek olarak kabul etmeyi reddediyordum. Bu yer denilen, zaman denilen şeyi reddediyordum. Öyle bir şey yoktu. Honda Star Flash diye bir şey de yoktu. Honda zaten uçak yapmazdı. Hiçbir zamanda yapmayacaktı. Kendimin Leslie kadar medyum olmadığını reddediyordum. O hiçbir kitabı bilmezken ben 1000 kitap biliyordum. Allah kahretsin. Gerekirse o levyeye uzanabilir, lanet olası şeyi göklere yükseltebilirdim. Kimse düşmemişti. Kimse fırlamamıştı. Biz yine desenin lanet olası bir noktasına inmiştik ve ben de bu yeisten, bu ölüm acısından, böyle onun mezarı başında ağlamaktan bıkmıştım. Bunu yapabileceğimi gösterecektim ona. Olanaksız değildi. Öfkeyle hıçkırdım. İçimde korkunç bir güç patlaması oldu. Samson dünyayı ayakta tutan sütunları itti. Dünyanın sarsıldığını, demir gibi büküldüğünü hissettim. Depremler başladı, evi titretti. Yıldızlar da titredi, bulanıklaştı. Ben sağ kolumu ileri doğru ittim. Ev yok oldu. Deniz suları çevremde kükredi. Kanatlarımızın üzerinden akıp boşaldı. Glory kendini dalgalardan kurtardı. Suların üzerinden havalandı, yükseldi. Leslie, döndün. Birlikteyiz. Yüzünde gülmekten akan gözyaşlarının izi vardı. Richie, sevgilim, diye bağırdı. Başardın. Seni seviyorum. Başardın. 17. Kocam öteki Richard'ı yatağın kenarında oturmuş, kendi Leslie'siyle telefonda konuşur bıraktı. Balkona benim yanıma süzüldü. Beni öptü, birbirimize sarılmış durumda uzun süre kaldık. Birlikte olduğumuza çok memnunduk. Biz olduğumuza çok memnunduk. Bu sefer sen uçmayı denesene, dedim. Evimize dönmeden önce bunu da öğrenmen gerekir. Growley'nin levyesine uzandı ama hiçbir şey olmadı. Niçin ona bu kadar zor geliyordu acaba? O kafanın içinde pek çok yol birbirini kovalıyor, hepsi her an koşuyordu çünkü. Richie, kolay bir şey bu, dedim. Odaklan yalnızca. Levyeye kendim uzandım. Ona nasıl yapılacağını göstermek için ittim. Bir anda harekete geçtik. Film çekimlerinde iş bitmiş de seti söküyorlarmış gibi hissettim.